Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalı. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Güne bakan. Güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle ve ümitle karşılayalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve ben Sezin Zor, yüzümüzü güneşe dönüyor, uzaklara, çok uzaklara selam gönderiyoruz. Hafta içi her gün 15.05'ten 15.55'e kadar buradayız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Güne Bakan'da neler var, gelin şöyle bir göz atalım. Türk demokrasi tarihinde kara bir leke 12 Eylül. Bugün 42. yılını yaşadığımız darbenin ayak sesleri, sıkı yönetim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin lağvedilmesi, fikir suçundan yıllarca hapishanede yatanlar, idamlar. Üzerinden 42 yıl geçmesine rağmen izleri silinmeyen o gün. Tam olarak neler olmuştu? Yıllar sonra darbeciler nasıl yakalandı? Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği öğretim üyesi Doktor Sinan Demirtürk hocamız bizlerle olacak programımızın ilk dakikalarında. Kültürümüzde önemli bir yere sahip ahilik. Peki ahilik sadece bir esnaf teşkilatlanması mı? Oluşum süreci, ahlakı ve evrensel özellikleri nedir? Kimler ahi olamaz? 12-18 Eylül tarihlerinde kutlanan Ahilik Haftası kapsamında değerlendirmeleri Kırşehir Ahi Meclisi Başkanı Kazım Ceylan hocamızla değerlendireceğiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor. Programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Müzik lakin yürek yüreklere heyecan gerek. Ülkeye kurban diyerek karşılıksız sevmedik mi? Bu yaralar, bu sızılar, gönlüm azı arzular, koç yiğitlerin kuzular, nicesini vermedik mi? Gelsin gayrı akıl başa, haber salın baştan başa, ulaşın her gönül taşa, gönüllere girmedik mi? Gelsin gayrı akıl başa, haber salın baştan başa, ulaşın her gönül taşa, gönüllere girmedik mi? El ele kucak kucağa zaferleri görmedik mi? Bu yaralar, bu sızılar, gönlüm azı arzular, koç yiğitler, ön kuzular, nicesini vermedik mi? Gelsin gayrı akıl başa, haber salın baştan başa, ulaşın her gönül taşa, gönüllere girmedik mi? Gelsin gayrı akıl başa, haber salın baştan başa, ulaşın her gönül taşa, gönüllere girmedik mi?
Güne Bakan devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği öğretim üyesi Doktor Sinan Demirtürk hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sezin Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Hocam bugün 12 Eylül bize de bu acı günü bir kez daha hatırlamak ve hatırlatmak düşer. Evet. Acılar yaşanıyor. Bütün ülkelerin siyasi tarihlerinde acılar yaşanıyor. Ama önemli olan o acılardan ders çıkarmak ve bu acıların bir daha yaşanmaması için neler yapılması gerektiğini topyekün bir millet olarak algılamak ve devam ettirmek diye düşünüyoruz. 12 Eylül'ü evet gün olarak konuşacağız ve sonrasını konuşacağız ama biraz öncesiyle başlayalım dilerseniz değerli hocam. 12 Eylül askeri darbesi öncesi ülkemizde neler yaşanmaktaydı? O süreci biraz anlatır mısınız dinleyicilerimize?
Tabii yalnızca Türkiye için değil, dünyanın pek çok ülkesi için. Bir anlamda da 2. Cihan Harbi sonrasındaki, Dünya Savaşı sonrasındaki demokrasilerin ve siyasi rejimlerin oturmasıyla ilgili, kökleşmesiyle ilgili büyük sorunlar söz konusu idi. Ve 1960'lı yılların soğuk savaş iklimi, yani ABD'nin ve Sovyet Rusya'nın içerisinde yer almış olduğu iki büyük kutbun meydana getirmiş olduğu iki temel dünya pek çok ülkede silahlı çatışmaları doğurdu.
Evet.
Üniversiteler karışmıştı. Gençlik grupları arasında önemli çatışmalar söz konusu oldu. Fakat Türkiye bir geçiş ülkesi olarak konumlanmıştı. Sovyet Rusya Türkiye'de kendisine yakın bir sosyalist idare inşa etmek hedefini açıkça beyan ediyordu. Aynı zamanda Batı bloku da bu Sovyetlerle işbirliği içerisindeki bir takım silahlı gruplara karşı yine bir takım örgütlenmeleri, propaganda faaliyetlerini desteklemekteydi. Hı hı. 12 Eylül 1980'e geldiğimizde gördük o devrin gençlik liderlerini, önemli toplum önderlerinin beyanlarını bugün okuduğumuzda anlıyoruz ki hem sol gruplar içerisinde hem sağ gruplar içerisinde, öğrenci grupları içerisinde çift taraflı bir istihbarat organizasyonuyla gençlik kitlelerinin karşı karşıya getirilmiş olduğu bir nümayiş yaratıldı. Hmm. Yani 1968 ile 1980'li yıllar arasında bir anlamda üniversite olayları olarak tarif edebileceğimiz ama 1978 sonrasında daha hemen hemen artan, Türkiye'deki her sokağa yayılmış bir silahlı çatışma iklimi doğdu.
Evet.
Yani kurtarılmış bölgelerin oluşturulduğu, polisin ve askerin içerisine giremediği, bir anlamda silahlı terör örgütleri tarafından kontrol edilen, bir takım yerel mahkemelerin kurulduğu, yerel meclislerin inşa edilmiş olduğu, Türkiye'nin bir anlamda dağlarında ya da kır bölgelerinde silahlı terör gruplarının faaliyetlerini ve eğitimlerini yürütmüş olduğu, sadece üniversiteyle değil, köy alanını da içerisine alan, sokağa da kana bulayacak olan çok yoğun bir nümayiş, çok yoğun bir terör dalgası Türkiye için doğdu. Bunu hem o yılların Sovyet Rusyası istedi, hem de o yılların Batı bloğunu temsil eden Amerika istedi.
Değil mi?
Yani Türkiye'nin istikrarsızlaşmış olması, Türkiye'nin bu genç beyinlerinin karşı karşıya girmiş olması, siyasette büyük bir kutuplaşmanın doğması Türkiye'de bir istikrarsızlık meydana getirdi ve Türkiye bir cephe ülkesi haline aldı. Yani Rusya'yı ve Batı bloğunu, Varşova Paktı ile NATO'yu birbirinden ayıran bir cephe ülkesi haline aldı. Meseleyi biraz bu küresel denklem içerisinde okuduğumuzda hayatını kaybeden 6000'in üzerinde insanı, 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinin tabiatını, varlığını ve bu askeri müdahalenin hukuku göz ardı eden pek çok insan hakları ihlalini ön plan almasını anlayabiliriz. Çünkü bu bir küresel mücadeleydi. Türkiye'yi bir cephe ülkesi haline getirmeyi hedefleyen bir küresel mücadeleydi. Pek çok çalışma yapıldı siyaset bilimi sahasında, sosyoloji sahasında. Hem Sovyet Komiterni'nin, yani Sovyetlerin arşivleri incelendi. Hem de Washington DC'deki Dışişleri Bakanlığı arşivleri incelendi. Kıymetli arkadaşlarımız tarafından, hocalarımız tarafından. Bu silahlı terör örgütlerinin hem Sovyetler tarafından desteklendiği, finans desteği aldığı ama aynı şekilde bazı Marksist ve bölücü terör örgütlerinin Amerika tarafından da CIA tarafından da net bir şekilde desteklendiği görüldü. Yani bu silahlı terör örgütlerinin aslında halkın kurtuluşunu tırnak içerisinde, halka ait bir mücadeleyi, halkın müreffehliğini değil ya da halk için bir devrimi değil, bizatihi bir ucunda Sovyetlerin, diğer bir ucunda bir puzzle gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat örgütlerinin bulunmuş olduğu bir küresel mücadele yürüttükleri anlaşıldı. Bunu bugün bu örgütlerin pek çok lideri, hayatta olan pek çok lideri anılarında ve hatıratlarında ifade etmişlerdir. Yani kullanıldıklarını, silahlarının, cephanelerinin, mühimmatlarının ya da her türlü lojistiklerinin bilmedikleri ve tanımadıkları ya da daha sonra kendi içlerinde olduğunu düşünmelerine rağmen kimin adamı olduğunu bilmedikleri gruplar tarafından manipüle edildiklerini bize gösteriyor. Yani başta Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Mustafa Kusayir adlı bir öğrencinin intihar adı altında bu örgütler tarafından öldürülmesi, asılması, yine pek çok öğrencinin baskı altına alınarak üniversiteden okunmaz hale getirilmesi. Yani Ankara'daki ve İstanbul'daki pek çok büyük üniversitenin 1960'lı ve 70'li yıllardaki görüntüsü, eğitimin yapılamadığı, derslerin tamamıyla boykot edildiği, üniversitelerin gruplar tarafından kurtarılmış bölgeler haline getirildiği, bir anlamda da pek çok öğrencinin hayatını bu çatışmalarda kaybetmiş olduğu bir zemin doğdu. 1968-1970'li yıllar, işte Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Süleyman Özmen'in bu gruplar tarafından öldürülmesi, şehit edilmesi, 1970'li yılların ortasında Dursun Önkuzu'nun Gazi Erkek Teknik Eğitim Fakültesi'nde öldürülmesi, şehit edilmesi bir anlamda çok hızlı bir üniversite olayları dalgasını beraberinde getirdi. Ve Türkiye için belki de bu 12 yılın üniversite yıllarında bir kayıp gençler yılı ya da kayıp gençlik yılları olduğunu da beraberinde getirir. Yani ODTÜ'de eğitim yapılamadı, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitim yapılamadı,
dil
tarihte yapılamadı, Ankara Hukuk'ta yapılamadı. Çok büyük ölçüde eğitim kayıpları söz konusu olduğu gibi belki bugün Türkiye'nin siyasi ve kültürel hayatında ya da iktisadi hayatında öncü olabilecek 6000'den fazla genç hayatını kaybetti. Üniversite genci birbirini öldürmüş oldu.
Evet.
İster milliyetçi ülkücü gruplar içerisinde olsun, ister sol Marksist örgütler içerisinde olsun. Bir anlamda da daha sonra cezaevlerinde birbirlerini tanıdıklarında birbirimizden farkımız yokmuş denilen bir genç kesimdi bunlar. Yani aynı köyden gelmiş, aynı kasabalardan Ankara'ya okumak için gelmiş, Türkiye'nin aynı orta sınıflarının, orta tabakalarının mensubu olan işçi, köylü ya da memurların çocukları ortak bir Türkiye idealleri olmasına rağmen, Yani daha iyi bir Türkiye inşa etmek, daha iyi bir rejim inşa etmek, daha iyi bir gelecek inşa etmek gibi bir ortak idealle başladıkları mücadeleyi ellerinde silahla sürdürdüler. Birbirlerini öldürmek suretiyle daha ileride göreceğiz. Cezaevlerinde birbirlerini tanıma imkanı buldular. Yani birinin komünist, birinin faşist diye birbirini adlandırmış oldu ama aynı soğanla, aynı ekmekle, aynı bulgurla, aynı sofralarda büyümüş olan bir sosyoloji birbirini geç tanımış oldu. Bunu bugün itiraf ediyorlar.
Evet.
Yani Mihri Belli'nin hatıratlarından, Celalettin Can'ın hatıratına, işte Sayın Sami Bal'ın hatıratından, Sayın Rami Zongun'un hatıratına sağdan sola baktığınız zaman kaleme alınmış hatıratlarda aslında bu kavganın sufli bir kavga olduğunu, millet ya da devlet varlığına çok ilgilendirmediğini, tahrik edilmiş bir sokak hareketi olduğunu ne yaptılar? 12 Eylül mahkemeleri sonrasında anlamaya başladılar. O bakımdan bunun bir tahrik zemini olduğunu, bunun bir istihbarat boyutu bulunduğunu ve Türkiye'yi bir cephe ülkesi haline getirmeye çalışan iki küresel gücün bölgesel etkisiyle doğduğunu anlamalıyız. Ve hepsini rahmetle anmak gerekir ki 6000 insan bu büyük manipülasyon içerisinde hayatını kaybetti. Ve Türkiye istikrarsız bir 20 yıl yaşadı. Hükümetlerin kurulamadığı, parlamentoda güvensizlik sorularının has safhaya çıktığı, siyasi liderlerin birbirlerini çok keskin şekilde tenkit ettikleri, itham etmeye başlamış oldukları, hükümetlerin kurulamadığı ve Türkiye'yi ekonomik olarak da belki 50 sene geriye götürmüş olan bir dönemden bahsediyoruz. Sadece 12 Eylül 1980 askeri harekatı değil, ifade ettiğim bu 1960 ve 80 yılları da Türkiye için kayıp yıllardır.
60'dan 80'e, 80'den 2000'lere
evet, aslında. Net. Türkiye önünü görememiştir. Evet. Türkiye bir içe dönük ülke halini almıştır. Devlet vatandaşlarıyla husumet içerisinde bir organizasyon haline getirilmiştir. 12 Eylül yargılamaları adil yargılamalar değildir. Yani insanlara yapmadıkları suçların isnat edilmiş olduğu askeri mahkemelerdir. Yani buradaki yargıçlar, soldaki ya da sağdaki davaları yürüten yargıçlar aslında sağdan ve soldan denge olsun diye insanları asmayı tercih etmişlerdir. O dönemin Milli Birlik Komitesi'nin lideri olan, askeri itidali yürüten ve daha sonra Cumhurbaşkanlığı vazifesini ifa eden Kenan Evren bunu ifade etmiştir. Yani denge olsun diye sağdan da idamlara onay verdim demiştir. Yani sol gruplardan 13 kişi idam edilirken sağdan da 10 kişinin idam edilmesi talimatını verdim demiştir. Yani sipariş usulü işlemedikleri suçlar çerçevesinde yaklaşık 30 genç bilerek ve isteyerek dar ağacına yollanmıştır. Aynı şekilde işkenceler sonucu gayri resmi olarak cezaevlerinde, nezaretlerde öldürülmüş olan onlarca insan var. Akıbetleri bilinmiyor. Cesetleri dahi ailelerine teslim edilmedi. Mamak cezaevinde, Ulucanlar cezaevinde, Diyarbakır cezaevinde, Bayrampaşa'da. Yani idamların dışında bir o kadar da işkence sonucu akıbetinin bilinmediği, herhangi bir hastalıktan dolayı öldüğü ilan edilmiş olan onlarca insan, yüzlerce insan cezaevinde işkence altında öldü.
Evet.
Avrupa'ya gittiğiniz zaman hala orada bir takım siyasi mültecilerin olduğunu görürsünüz. Benim Türkiye'nin aydınları olarak tarif etmiş olduğum bu kuşağın bir bölümü sürgün yaşamıştır. Hala Almanya'dadır, hala İngiltere'dedir, hala Belçika'dadır. Siyasi olarak kaçaklığı tercih etmiştir. Yargılanmamak ya da idam edilmemek için kaçma usulünü, kaçma yolunu tercih ettiler. Yani vatanlarından ayrı yaşadılar.
Evet.
İşkenceyle öldürülenler, dar ağacında haksız bir şekilde idama sevk edilenler ve sürgün olanlar. Aynı şekilde sakatlananlar. Fiziken ve ruhen, aklen dengelerini kaybedenler, sağlıklarını kaybedenler. Yani bir anlamıyla bu 20 yıllık nesil belki Türkiye'nin önemli ya da en önemli entelektüel kuşağı olabilecek bu neslin ortadan kaldırıldığını, yok edildiğini, birbirine düşürüldüğünü ve Türkiye'nin 20 yıllık bir ekonomik ve sosyal istikrarsızlığa sürüklendiğini görüyoruz.
Evet.
Darbenin biraz bu yönleriyle anlaşılması gerektiğini düşünüyorum.
Evet, evet değerli hocam. Hep hani hep o gün konuşulur. Sanki her şey o günde gerçekleşmiş evet. gibi konuşulur ama ben o yüzden sohbetimize öncesiyle
Tabii.
başlamak istedim. Şimdi biraz da o günü dinleyicilerimize hatırlatmak için neler söyleyebiliriz?
O gün tabii 1978'den itibaren geleceği belli olan bir gündü. Bu evrenin başında olduğu junta hazırlıklarını yapmaktaydı. Zaten Türkiye'nin belli bölgelerinde sıkı yönetim ilan edilmişti. Yani asker sokağa inmişti artık. 78 sonrasında Türkiye'de sıkı yönetim bulunmaktaydı. Her an böyle bir darbenin olabileceğini siyasi liderler tahmin etmekteydiler. Hem merhum Ecevit, hem merhum Erbakan, hem merhum Alparslan Türkeş böyle bir darbenin engellenmesi noktasında bir takım görüşmeler yapıyorlardı. Hatta biz biliyoruz ki merhum Alparslan Türkeş'in devrin CHP'sine yani Sayın Ecevit'e 78-79'da ortak bir koalisyon kurarak meclisin içerisinden CHP'li bir parlamenteri Cumhurbaşkanı seçmeyi teklif ettiğini, bu Türkiye'nin normalleşmesine katkı sağlayacaktı ve askeri bir müdahaleyi engelleyebilecekti. Bu bilinmektedir. Kulislerde de çok net bilinen bir husustur ama bu olmadı. O dönemin siyasi şartları buna imkan tanımadı. Askerin müdahalesi sivil bir cumhurbaşkanının 79'da parlamentodan seçilmesine müsaade etmedi. 1980'de, 12 Eylül 1980'inde göz göre göre çok şiddet, yani bir sabah on binlerce askerin sokakları tuttuğu, okullara hakim olduğu, işte TRT radyosunu gelip ele geçirdiği veya bütün siyasi hükümet mevzilerini ele geçirdiği büyük tutuklamaların yapıldığı bir dönem oldu. O sabah 60 binden ziyade insan gözaltına alındı. Türkiye'nin değişik yerlerinde. Bütün siyasi liderler, siyasi parti ileri gelenleri gözaltına alındı. Pek çok üniversite hocası gözaltına alındı. Ve büyük bir kovuşturma, büyük bir yargılama süreci başladı. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bu yargılamalar sufli yargılamalardır. Hukukun dışındaki yargılamalardır. Yani iddianameler aslında gerçek olaylardan değil, bir kurgudan kaynaklanıyordu. Tıpkı 27 Mayıs 1960'da merhum Başbakan Adnan Menderes'in, Fatih Rüştü Zorlu'nun, Hasan Polatkan'ın idam edildiği yassıada mahkemeleri gibi. Yani öyle ithamlar vardı ki şaşırdı Türkiye. Yani merhum Menderes'in bu şekilde anılması onları şaşırtmıştı. Aynı şekilde hem MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davası hem de sol örgütlerle ilgili düzenlenen iddianamelerde de gerçek dışı beyanlar vardı. Az konuşulan konulardan bir tanesi 12 Eylül mahkemenin usulüdür. 12 Eylül yargılamaları hukuku göz ardı etmiştir. İnsan haklarını göz ardı etmiştir. Çünkü şöyle bir mahkemedir Sezin Hanım. Siz hakim önünde itiraf etme zorunluluğu taşırsınız. Çünkü aylar süren işkenceler söz konusudur. Elektrik verilir huzurlarınıza, Filistin askısı yapılır, soğuk suyla işkence görürsünüz. Hatta bazı sanıkların biliyoruz ki işkenceleri sırasında eşlerinin ve nişanlılarının da işkencehanelere getirilerek onlar üzerinden baskıya maruz kaldıkları bilinir. Akıl almaz işkencelerdir. Ancak 1970'li yılların Mısır'daki Nasır'ın kurduğu mahkemelerine benzeyen, 1970-80'li yılların Saddam'ın Bağız rejimindeki mahkemelerine benzeyen akıl almaz baskı uygulamalarıdır. O bakımdan zaten siz hakim karşısında önünüze konan suçları itiraf etmek zorunda kalırsınız. Hem tek başınıza hem topluluk olarak, organize bir grup olarak, bir örgüt olarak isnat edilen suçlar kabul edilmek zorunda kalmıştır. Ve uzun yıllar boyunca 1990'ların sonuna kadar, 2000'li yılların başına kadar 10 binlerce siyasi tutuklu hayatlarını cezaevinde geçirdiler. Yani çoğu 1978 yılından itibaren cezaevine girmeye başladı. 2004-2005 yılına kadar tahliyeler devam etti. Yani çoğu yargılaması devam ederken bile beraat etmiş olmasına rağmen 20 seneden fazla cezaevinde kaldı. Bu cezaevi bugünkü cezaevi tipi değildir. F1 cezaevlerimiz gibi değil, D cezaevlerimiz gibi değildir. Büyük çoğunluğu hücrelerde tecrit şeklinde ağır işkencelerin yapılmış olduğu bir unsurdur. Dinleyicilerimiz, özellikle genç dinleyicilerimiz imkan dahilinde ise Ulucanlar Cezaevini ziyaret edebilirler. Ne kadar ağır şartlarda insanların hayat idame ettiklerini görebilirler. Yani bu hücrelerde farelerle beraber yaşamak zorunda kalırsınız. Ekmeğinizi bir fareyle paylaşmak zorunda kalırsınız. Rutubet insanı öldürür. İşkence insanın dayanılamaz hale getirildiği bir noktaya ulaşır. Aynı zamanda yassıadadaki yargılamaların yapıldığı alanda hükümetimiz tarafından bir müzeye çevrildi. bunun da görülmesinin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Hem Ulucanlar cezaevinin hem de yasada mahkemesinin yargılamalarının olduğu demokrasi adasının. O bakımdan büyük zulümlerin yapılmış olduğu bir süreci gördük ve Türkiye ifade ettiğim gibi uzun yıllarını geride bıraktı. Apak çocuklarını toprağa verdi. Binlerce anne gözü yaşlı, binlerce nişanlı, binlerce evli insan eşsiz ve dul kaldılar. O bakımdan Türkiye için bu çok büyük bir fikir sermayesi kaybı doğurdu.
Tabii.
İnançlı, Türkiye'yi seven, vatanperver bir kadronun on binlerce insanın öldüğü, sürgün edildiği ya da hayatlarının heba edildiği, çürütülmüş olduğu bir Türkiye fotoğrafını 12 Eylül 1981'e doğurmuş oldu. Bu bir dış müdahale aracıdır. Bugün anlıyoruz, bugün pek çok veriyle görüyoruz ki 12 Eylül 1980 darbesi Türkiye'yi küçültmek, Türkiye'nin bu güçlü fikir sermayesini
yok etmek
ve bir bölge gücü olmasını engelleyebilecek olan açık bir müdahaledir.
Evet.
Esaslı bir Amerikancı müdahaledir. Esaslı bir NATO müdahalesidir. NATO'ya bağlı, Amerika'ya bağlı pek çok subayın oluşturmuş olduğu bir juntanın demokrasiyi, sivil iradeyi, halkın iradesini elinden alma ihtiyacıdır. Bizim çok güçlü bir demokrasimiz var mıydı? Hayır, bu tartışılabilir. Bizim 1960'taki demokrasimiz çok kuvvetli bir demokrasi miydi? Değildi. Ya da 12 Eylül 1980'deki demokrasimiz çok kuvvetli bir demokrasi miydi? Değildi. Ama en kötü
azıyla çoğuyla,
ama en kötü demokrasi dahi
halkın iradesiydi.
En iyi ihtilalden daha evladır.
Evet.
Halkın en kötü iradesi dahi askerin ya da demokrasi dışı bir mücadelenin iradesinden çok daha iyiydi. O bakımdan bu gelenek devam etti. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bu NATO aklı, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bu Atlantik kafası 27 Mayıs'ı inşa etti. 12 Eylül 1980'i inşa etti. Bu yalnızca bir askeri müdahale değildir. Bu sosyolojik bir kırılmadır. Bu toplumsal bir dönüşüm beraberinde getirmiştir. Türk siyasetinin kamburları arasına girmiştir. Yani bizim 200 yıllık bir modernleşme ve demokrasi geleneğimiz vardır. Tam devlet ve demokrasi hayatımız kökleşeceği sırada sırtımıza bir kambur olarak çıkmıştır. Hem 27 Mayıs 1960, hem 12 Mart 1971 muhtırası, hem de 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi. Bunu 28 Şubat'taki 1996'daki muhtıra izlemiştir. Hükümete verilen memorandum izlemiştir ve ardından 15 Temmuz 2016'da yine milletin iradesine darbe vurmaya çalışan FETÖ terör örgütünün yine NATO ile işbirliği içerisindeki nümayişi, askeri müdahalesi izlemiştir. Halk bunu bastırmayı becermiştir. Devlet ve millet, yani vatanperver ve demokrasi aşığı devlet görevlileri, askerimiz, polisimiz, özel harekat güçlerimiz ve siyaset bir araya gelerek halkla beraber 15 Temmuz 2016 teşebbüsünü durdurmuştur. 15 Temmuz'da 12 Eylül'ler arasında doğrudan bir bağlantı vardır.
Evet.
12 Eylül'ün iradesi ile 15 Temmuz'un iradesi arasında doğrudan bir bağlantı vardır. Evet. O bakımdan bunların bir daha yaşanmaması için Türkiye'nin demokrasi hattının, demokrasi vizyonunun bünyesinin kuvvetlendirilmesi gerekecektir.
Evet hocam, yavaş yavaş süremizin de sonlarına geliyoruz. Son dakikalarımızda yine üçüncü bölüm olarak aslında şunu da konuşabiliriz. Hani az önce 1980 darbesiyle 2016 arasında bir bağlantı kurdunuz. Şöyle bir bağlantı da var tabii. 2016'dan sonra da artık yargılanmalar başladı ve hani cümlemi yine tekrar etmek istiyorum müsaadenizle programı açarken ki hani tarihten ders çıkarılmasını hep öneririz ve bunu yaşarız ya. Yine aslında biz şu anda 2016'da tarihten çıkardığımız ders de belki de o tankların önünde durduk.
Tabii.
O tarihten çıkardığımız ders de belki de kendi irademizin her şeyden daha kıymetli olduğunu tekrar tüm dünyaya göstermiş olduk.
Ben aslında bir demokrasi tarihi hocasıyım diyebilirim. Türkiye'nin modernleşme tarihini yakından okuyorum, okutuyorum öğrencilerimize. Bu son 200 yıldır, 2 asırda Türk toplumunda yerleşmiş bir iradedir. Yani halk, Türk milleti kendi yönetme erkini paylaşmak istemiyor.
Evet.
Ben seçtiklerim tarafından idare olmak isterim. Beğendiklerimle yola yürümeyi tercih ederim. Beğenmediklerimi al aşağı ederim diyor. O bakımdan 15 Temmuz 2016'da çok güçlü bir millet iradesi ortaya çıktı. Ben bunun 200 yıllık bir derinliği olduğunu düşünüyorum. Yani İttihat Terakki'nin ileri gelenlerine de Türk toplumu kendi yönetme yetkisini teslim etmedi. Bazen Cumhuriyet devrindeki elitist anlayışlarına da iradesini teslim etmedi. 15 Temmuz 2016'da teslim etmediği gibi. O bakımdan bunun kökleşmiş bir irade olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de iktidarıyla, muhalefetiyle herkesin en çok ihtiyaç duyduğu şeyin demokrasi olduğunu düşünüyorum.
Evet.
Demokrasi beraber yaşam iradesi demektir. Ben 12 Eylül 1980'in mağduru olan o binlerce insanı vefat edenlerini rahmetle, hayatta kalanlarına saygı ve tazimle anıyorum.
Evet, aynı dilekleri paylaşıyoruz değerli hocam. Size de çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Tabii koskoca bir 200 yıldan bahsettiniz. Evet. 20 dakikaya sığdırmamız elbette çok güç ama azıyla çoğuyla kararıyla anlatmaya çalıştık çok kısa
tabii
da
ki.
Olsa. Değerli hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Sesinize, solunuza sağlık. Bu tür acıların bir daha sonsuza dek bu topraklardan, bu coğrafyadan uzak olması
i̇nşallah,
temennisiyle
inşallah,
son cümlelerimizi sonlandırmış olalım. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Öğretim Üyesi Doktor Sinan Demirtürk hocamız bizlerle birlikteydi. 12 Eylül'ü konuştu. Kendisine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Beni hor görme kardeşim, beni hor görme kardeşim, sen altınsın ben tunç buyum. Aynı vardan var olmuşuz, sen gülüşsün ben saç mıyım. Aynı vardan var olmuşuz, sen gülüşsün ben saç mıyım. Sen de ben de aynı varlık her bedende. Yarın mezara girende sen toksun da ben aç mıyım? Yarın mezara girende sen toksun da ben aç mıyım? Kimi dermiş, Allah bize neler vermiş. Kimi arı çiçek dermiş, sen balsın da ben çeçmeyim. Kimi arı çiçek dermiş, sen balsın da ben çeçmeyim. Nefsini öldür ölmeden. Öyle emretmiş yaratan, sen kalemsin ben uçmuyum. Öyle emretmiş yaratan, sen kalemsin ben uçmuyum. Kardeşim, aynı yolcuyuz yalnız yoldaşı, sen yolcusun, ben baş mıyım? Aynı yolcuyuz yoldaşık, sen yolcusun, ben baş mıyım? Aynı yolcuyuz yoldaşık, sen yolcusun, ben baş mıyım? Aynı yolcuyuz yoldaşık, sen yolcusun, ben baş mıyım?
Güne Bakan devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan devam ediyor. Değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Kırşehir Ahi Meclisi Başkanı, Mesvak Müteşebbisler Vakfı Başkanı, akademisyen tarihçi Kazım Ceylan hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Özlemişiz sizlere.
Biz de sizi değerli hocam. 12-18 Eylül tarihleri arası Ahilik Haftası. Biz de bu sebeple hem ahiliği konuşalım, hem evrensel özelliklerine, bu sistemin değerlerine bir kez daha programımızda yer verelim istedik. Hocam, kısaca ahiliğin oluşumuyla başlayalım dilerseniz. Nedir ahilik? Nasıl oluşmuştur? Bugünlere nasıl gelmiştir?
Evet, çok teşekkür ediyorum size ve Şule Hanım'a bu programa beni davet ettiğiniz için. Sağ olun, var olun. Ahiliği biz şöyle tarif ediyoruz. İmanın amele dönüştüğü, Anadolu'nun vatandaşmasını, Osmanlı'nın cihan devleti olmasını sağlayan dünyevi ve uhrevi bir sistemdir. Ahilik, insanlığa Türk milletinin hediye ettiği yegane sistemdir. Yani baktığımız zaman Türkler dünyaya bir sistem hediye etmişler mi diye baktığımızda başka bir sisteme maalesef rastlayamıyoruz. Ve ahilik hem dünyevi bir sistem hem uhrevi bir sistem. Ve bu millet kendi değerleriyle ahilik sistemini ortaya koymuştur. Ahilik görüldüğü gibi ya da sanıldığı gibi bir esnaf teşkilatlanması değildir. Dini, sosyal, kültürel, ekonomik boyutlu olan bir eğitim modelidir, bir iktisat modelidir, bir yönetim modelidir. Ahiliğin iki temel dayanağı vardır. Birincisi peygamber sünneti, Kur'an-ı Kerim. Diğeri de Türk milletinin kendi kültür kodlarında var olan alplik, yiğitlik, teşkilatçılık özellikleri Ahi Evran Veli'nin şahsında toplanarak bir medeniyet hareketi haline dönüşmüştür. Ahiliğin tüzükleri fütüvetnamelerdir. Ahi Evran Veli 1171 yılında Hoy'da doğuyor. Küçük yaşta Ahmet Yesevi'nin öğrencileri tarafından yetiştiriliyor. Bağdat'a geliyor. Bağdat'ta devrin büyük alimleri Evreddin Kirmani'den, Süreverdi'den dersler alıyor. Sonra Abbas halifesi Nasır Lidinillah'ın Anadolu'ya gönderdiği heyetle birlikte Konya'ya geliyor. Orada sultanla, önce İzzettin Keykaus'la, sonra Alaaddin Keykubat'la görüşüyor. Evadettin Kirmani kayınpederi geri döndükten sonra artık fütüvet teşkilatı ahilik olarak anılmaya başlanıyor. Sezin Hanım, bizim medeniyetimizin oluşumunda üç temel dayanak vardır. Bir, alim yani bilge kişi, iki, tüccar, üç, devlet adamı. Ahi Evran Veli bunu şahsında toplamış ender şahsiyetlerden birisidir. Ahi Evran Veli bilge bir kişidir. Bilgiyi sistemleşmiştir. Kendine has bir eğitim modeli oluşturmuştur. Şudur, çok kısa olarak söylemem gerekirse, eğitim sisteminin iki boyutu var. Bir, akşamları tekke ve zaviyelerdeki teorik kısım. Orada fütüvet esasları öğretiliyor. Diğer taraftan iş başında eğitim. Ve onlar nasıl seçiyorlar öğrenciyi? 8-10 yaşındaki çocuğu kabiliyetlerine göre seçiyorlar. Bunu ben çok çok önemsiyorum. Yani bugün bile biz bunu yapamıyoruz. 40 yıllık bir eğitimci olarak, öğretmen yetiştiren bir kişi olarak bunu söylüyorum. Biz çocuklarımızı kabiliyetlerine göre yönlendiremiyoruz, kabiliyetlerine göre yetiştiremiyoruz. Ahiler işte o zaman 2 yıllık yamaklık döneminde bunu gözlüyorlar. Sonra çırak, sonra kalfa, sonra usta oluyorlar. Bunların belli süreleri var. En azından 3 yıl. Oradaki temel şey su. Hem teorik bilgiler, ahlaki bilgiler veriyorlar, hem mesleki bilgiler veriyorlar. Ve fütüvetlerin 124'ün mesela ilk çıraklık döneminde, sonraki dönemlerde de bu 740 kural onlara öğretiliyor. Böylece ne elde ediyorlar? Hem ahlaken mükemmel, hem de mesleki olarak mükemmel insan yetiştiriyorlar. Yani ahiliye girmek bir ölçüde yeni bir insana kanatlanmak oluyor. Ahiler bu insan tipini yetiştirdikten sonra pazarda kendi sistemlerini oluşturuyorlar. Helal lokmaya dayanan, çalışmaya dayanan, üretmeye dayanan, kanaata dayanan ve kaliteye dayanan bir model oluşturuyor. Bu o kadar önemli ki kaliteden taviz vermiyorlar. En büyük zenginlikten biliyor musunuz? Kanaat. Kanaat ederseniz zengin oluyorsunuz. Ahiler bu dönemde kanaatı insana aşılıyorlar. Kanaatkar insan yapıyorlar ve işini mükemmel yapan insana meydana getiriyorlar. Ve ahiliğin bir de tabii aslında bunu çok daha derinleştirme mümkün ama zamana karşı yarıştığımın farkındayım. Onun için kısa kısa geçiyorum. İşin yönetim tarafı var. Ahiler hem kendi teşkilat içlerinde hem de devlet oldukları 1290 ile 1361 yıllarında Ankara'da devlet olmuşlar. O devlet modelinde uygulamışlardır. Nedir bu? Birincisi, ahiler ehliyet ve liyakata önem veriyorlar. Ehil olmayan hiçbir kimseyi hiçbir şekilde göreve getirmiyorlar. İki, istişare ediyorlar, danışıyorlar. Yani bu o kadar önemli ki akıl halkından üstün. İstişare ediyorlar ve adaletten hiç şaşmıyorlar. Ve bir de ahiliğin özelliği nedir o? Merhamet. İnsanlara, sadece insanlara değil, hayvanlara dahi merhamet gösteriyorlar. Bu şekilde kendilerine has, kendi meselelerini kendi içerisinde halleden, haktan, adaletten hiç ama hiç şaşmayan bir yönetim modeli uygulamışlar. Devlet olduklarında ve teşkilatlarında, devlet olduklarında nerede uygulamışlar? Ankara'da, bu kalede, o Ay Şerafettin Camii falan var, görmüşsünüzdür. O bölgede bunu uygulamışlardır. Ve böylece kendilerine has bir orijinal sistem, bir medeniyet oluşturmuşlardır. Tabii baktığımız zaman, başta söylediğiniz için söylüyorum, ahiliğin kendine has evrensel boyutu vardır. Bilhassa Türkiye'nin Sesi dünyanın farklı ülkelerine yayın yaptığı için ben bu yayında özellikle
evrenselliği
önemsiyorum ve onun üzerinde durmak istiyorum. Ahilerin çok karakteristik özelliği ahlakı müesseseleştirmişlerdir. Kişi, insan, ahi istetse de ahlaksızlık yapamıyor. Öyle bir toplumsal adalet, öyle bir toplumsal sistem oluşturmuşlar ki adalet mutlaka sistemin bir parçası haline geliyor. Bu çok önemli bir husustur. Ve üretim. Bugün Türkiye'nin en büyük problemi üretim problemi Sezin Hanım. Eğer kaliteli üretebiliyorsak, kaliteli üretmişsek üstün insanız. Dünyaya ekonomik olarak hükmedecek bir toplum olabiliyoruz. Aileler işte bunu yapmışlardır. Kaliteden hiç ama hiç asla taviz vermemişlerdir. Bir de yaratılmışa saygı, insana saygı, kul hakkı ahilikte o kadar çok önemli ki tarif edemem. İnsana saygı ahiliğin özü. Bunu özellikle belirtmek isterim. Bir de bir ahenin mutlaka bir işi olmalıdır, bir mesleği olmalıdır. Mesleği olmayanı ahi yapmıyorlar. Zaten ahi olmak için iki temel şart vardı. Neydi o? Bir, mesleğiniz olacaktı ama iyi bir meslek erbabı olacaktınız. İki, Müslüman olacaktınız. Evet. Bu iki temel şartı yerine getirmişseniz sizi ne yapıyorlardı? Ahi yapabiliyorlardı. O bir süreçti. Bir de biliyor musunuz, siz mutlaka biliyorsunuzdur. Ahiliğin bir anti-emperyalist tavır vardır. Ne demek bu? O zamanki en baskıcı, en zulmeden toplum kim? Moğollar. Moğollara karşı Anadolu'da en etkili mücadeleyi ahiler vermişlerdir. Ve başkaları ahilere hoşgörüyle, Moğollara hoşgörüyle yaklaşırken onlar silahlı mücadele yapmışlardır. Onun için ben bu anti-emperyalist karakterini çok önemsiyorum. Bir de helal kazanç. Helal kazanç var ya Sezin Hanım, mutlak surette şaşmayan ilkeleridir. Helal lokma, helal kazanç. Ve merhamet. Merhamet çok önemli. Doğruluk, dürüstlük ve ticaret ahlakı. Eğitimde mesela herkesi yeteneklerine göre eğitiyorlar. Ve devlet yönetiminde hiçbir zaman başkasının hakkını yemiyorlar, gasp etmiyorlar. Bir de bunu da mutlaka söylemem lazım. Kadınları dünyada ilk defa teşkilatlandıran ahiler olmuş.
Bacıyan Urum.
Evet, Bacıyan Urum. Yani Anadolu Kadınlar Teşkilatı, evet, vasıtasıyla onlar teşkilatlanmışlardır. Başka yerde kadının adı olmadığı bir dönemde bunlar kadını teşkilatlandırarak önem vermişlerdir, üretime katmışlardır. İşbirliği ve dayanışma sadece insana değil, çevreye ve hayvanlara saygı, milli kültürü koruma, milli dili koruma. Siz biliyorsunuzdur mutlaka, bizim Anadolu'daki dilimizin korunması, yani Türk dilinin korunmasında en başat rolü kim oynamıştır? Yunus Emre oynamıştır. Yunus Emre bir ahidir. Hacı Bayram, Hacı Bektaş oynamıştır. Onlar birer ahidirler. Ve baktığımız zaman bütünüyle bu dillerin, bu dilin hakim olmasında, ahilerin hem de Anadolu'ya Türkçe isimler verilmesinde, dağlarına, taşlarına o isimler, Türkçe isimler kazandırmasına. Dağa bakıyorlar, Bozdağ diyorlar, Kazdağ diyorlar, Yeşilırmak diyorlar, Kızılırmak diyorlar, Aksu diyorlar, Göksu diyorlar, onu sağlamışlar. Yani coğrafyayı vatandaştırmışlardır. Üretim, tüketim, kaynakları adil paylaşım ve bir şey daha, ahiler karda değil hayırda yarışmışlardır.
Çok güzel.
Değil mi?
Değerli hocam, ne yazık ki süremizin son dakikasındayız. Son cümle olarak, tabii elbette böylesine harika bir kurum dakikalara sığmaz, radyo programlarına sığmaz. Çünkü bu bir yaratılış felsefesi, bu bir yaşam felsefesi haline gelmiş. Aynı zamanda sizin anlattıklarınızdan da gördüğümüz kadarıyla. Son cümle olarak ne söylemek istersiniz?
Şöyle demek isterim o zaman. Ahiler Anadolu'da milli karakterimizi, yapımızı oluşturmuşlardır. Anadolu insanının genlerine işleyerek doğruluk, dürüstlük, adalet duygularını ahiler aşılamışlardır. Ahiler bu toprakları, bu coğrafyayı vatan yapmışlardır. Ahiler hem dünyamızın hem ahiretimizin kurtulmasında inşallah önce olmuşlardır.
İnşallah.
Sezin Hanım, o kadar böyle baktın ki gözlerime. İstemeyerek bitireceğim.
Değerli hocam, yani İnanın biz de istemeyerek sözlerimizi sonlandırıyoruz. Çünkü böylesine kıymetli bir kurumu dedim ya, dakikalarla anlatmak elbette mümkün değil ama bu hafta vesilesiyle biz de tüm bu yola emek veren geçmişlerimizi saygıyla yad edelim ve günümüzde de aynı o ahiliğin, az önce saydığınız evrensel değerlerin taşımaya özen gösterelim millet olarak diyelim ve sözlerimizi böylelikle noktalayalım. Çok teşekkür ediyoruz değerli
hocam. Ben teşekkür ediyorum size. Sağ olun, var olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Kırşehir Ahi Meclisi Başkanı, Mesvak Müteşebbisler Vakfı Başkanı, akademisyen tarihçi Kazım Ceylan hocamız programımızın son dakikalarında stüdyomuzdaydı. 12-18 Eylül tarihlerinde Ahilik Haftası kutlanıyor. Biz de bu vesileyle kültürümüzde önemli yere sahip olan ahiliği konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Böylelikle programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın. Güne bakan.